Ayrım 18, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbuğ, sayfa 249. 30 Ağustos 2013. 30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı mesajı. Gazi Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzun başlayacağını Ankara'ya gönderdiği mesajda şöyle bildirmişti. Batı cephesindeki ordularımız Allah tarafından gösterilen doğru yola dayanarak Ağustos'un 26. Cumartesi günü düşmana taarruza başlayacaktır. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan büyük taarruz, kahraman Türk ordusunun 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i düşman işgalinden kurtarmasıyla hedefine ulaşmıştır. Türk ordusunun kazandığı bu büyük zafer, bağımsız ve modern Türkiye'nin doğuşunun müjdecisi olmuştur adeta. Türk askeri gerek duyulduğu an ülkesinin düşmanları ile savaşmak ve vatanı milleti uğrunda canını feda etmek üzere yetiştirilmiş, eğitilmiştir. Vatanı ve milleti için şehit olmak Türk askeri için en büyük şereftir. Türk subayı için şehitlikten sonra orduda ulaşılabilecek en yüksek rütbe ise orgeneral ve oramiralliktir. Bugün 30 Ağustos 2013'tür. Büyük taarruzun 91. yıl dönümü. Bugün Türk ordusunun yetiştirdiği ve ülkesine milletine uzun yıllar hizmet etmiş, başta 18 orgeneral, oramiral olmak üzere yüzlerce general, amiral, subay, astsubay ile sivil memur cezaevlerindedir. 18 orgeneral ve oramiralin isimleri ve bulundukları son görevler ise şöyledir. 1. Emekli Orgeneral Hikmet Köksal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı. 2. Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 3. Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 4. Emekli Orgeneral Teoman Koman, Jandarma Genel Komutanlığı. 5. Emekli Orgeneral Çivik Bir, 1. Ordu Komutanı. 6. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, 1. Ordu Komutanı. 7. Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, MGK Genel Sekreteri. 8. Emekli Orgeneral Bülent Alpkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı. 9. Emekli Orgeneral Özden Örnek, Deniz Kuvvetleri Komutanı. 10. Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı. 11. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı. 12. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, 1. Ordu Komutanı. 13. Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, Jandarma Genel Komutanı. 14. Emekli Orgeneral Orhan Yöney, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı. 15. Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Ege Ordu Komutanı. 16. Emekli Orgeneral Hasan Iğsız, 1. Ordu Komutanı. 17. Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı. 18. Emekli Orgeneral Bilgin Balanlı, Harp Akademileri Komutanı. Büyük taarruzun 91. yıl dönümü milletimize kutlu olsun. 28 Eylül 2013 Oyun. Tuncay Güney Ergenekon davasını şu şekilde tanımladı. Bu oyun ve bu oyunda herkes üstüne düşeni yapar. Bu oyun nasıl başladı, birinci perdesi nasıl bitti? Aslında bu sorulara verilecek cevaplar Ergenekon davasının ne olduğunu açıkça ortaya koyacaktır. Tuncay Güney 1 Mart 2001 tarihinde gözaltına alındı, evi arandı, evinde bulunanlar arasında Ergenekon lobi belgesi de vardı. Ergenekon lobi belgesi 12 Mayıs 2001 tarihinde Aksiyon dergisinde şu başlıkla yayımlandı. Yeniden yapılanmanın aktörü Ergenekon. Aksiyon dergisi bu belgeye nasıl ulaştı? 5 yıl geçti. 12 Temmuz 2006'da e-posta ile Piyade Kurmay Yarbay adıyla gönderilen ihbar mektubu Ergenekon soruşturmasının başlatılmasına neden oldu. Neden 5 sene beklendi? Piyade Kurmay Yarbay nerede? Ne arandı, ne de bulundu? Tuncay Güney'de ele geçirilen belge 13 sayfaydı. Aksiyon dergisinde yayımlanan ise 19 sayfaydı. Asıl önemlisi Tuncay Güney'de ele geçirilen belgede bulunmayan bazı hususlar Aksiyon dergisinde yayımlandı ve şu cümle özellikle dikkat çekiciydi. TSK bünyesinde faaliyet gösteren Ergenekon'a bağlı olarak nokta nokta nokta. Yani gizli bir el belgeye ilaveler yapmıştı. İlavelerden de TSK'nın Ergenekon davasında hedef alınacağı açık şekilde görülüyordu. Ergenekon davası işte böyle karmaşık bir şekilde başladı. Gittikçe de içinden çıkılamayacak şekilde karmaşık ve anlaşılamaz hale getirildi. karanlık olayları aydınlatması, derin devleti ortaya çıkarması beklenen Ergenekon davası, ilgisiz 23 iddianamenin birleştirilmesi, devlet içinde devlet tavırlarının sergilenmesi, hukuk cinayetlerinin işlenmesiyle aslında hiçbir zaman karanlık olayları aydınlatma gayesinde olmadığını, gerek yargılama sürecinde gerekse 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan kararıyla gösterdi. Oyunun birinci perdesi böylece 5 Ağustos 2013 tarihinde kapandı. Nasıl mı? Mahkemenin o gün açıkladığı karar ile Danıştay Başkanlığındaki görevi başında Sayın Mustafa Yücel Özbilgin'in şehit edilmesinde azmettirici rolü oynadığı, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme bağlanan kişinin beraat ettirilmesi, 21. yüzyıl Türkiye'sinin tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu durum Türk milletinin büyük çoğunluğu tarafından kabul görmedi. Gezici Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada kişilere yöneltilen sorulardan birisi şöyleydi. Ergenekon davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un ceza almasını nasıl yorumluyorsunuz? Sonuç şöyleydi. Hayır, yanlış buluyorum diyenlerin oranı %67.8 idi. Bu cevap Türk milletinin %70'e varan çoğunluğunun 26. Genelkurmay Başkanı'na terör örgütü yöneticisi ve darbeci denilmesini vicdanen ve aklen kabul etmediğini gösteriyordu. Toplum Genelkurmay Başkanı'na ve dolayısıyla TSK'ya yönelik kini ve düşmanlığı açık olarak söylemek yerine ortaya uyduruk internet andıcı davasının konulduğunun farkındaydı. Kendi döneminde Genelkurmay internet sitelerinin hiçbirinde hükümeti hedef alan bir kara propagandanın yer almadığı, aksine önceden var olan sitelerin kapattırıldığını neredeyse herkes anlamıştı. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planı içinde aynı durum söz konusudur. Hemen soruşturma açılmıştır. Bilgisayarlara el konulmuştur. İddia edilen planın izine rastlanılamamıştır. Nitekim 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimi de aynı sonuca ulaşmıştır. Ortada yalnızca manipüle edilmiş çürük bir dijital veri vardır. Toplum bunun da farkındadır. Darbeye teşebbüsle suçlanıyoruz. Mağdur durumunda bulunan hükümetin başkanı ise şunları söylüyor. Silahlı kuvvetlerle münasebetlerimiz Başbuğ Paşa'yla da iyi yürüdü. Görüldüğü gibi mahkemenin kararı böyle. Mağdur durumunda bulunan ise farklı şeyler söylüyor. 30 Eylül 2013 Mahpushane Vukuatı. Cümle alem malumat sahibi olmalı ki cümleten mahpushanede mahpus edilerek mağduriyete maruz bırakıldık. 20. yüzyılın başında bugün yaşamakta olduklarımızı anlatmak isteseydik herhalde böyle derdik. Bugün 21. yüzyılın başındayız. 100 yıl geçmiş. Bugün bizim yaşadıklarımızı dün başkaları da yaşadı. Onları tam anlayabildik mi? Yaşadıklarımızı bugünün diliyle ifade edelim. Bugün dünya bilmeli ki bizler hapishanelerde haksız yere tutsak edilerek zor durumda bırakıldık, mağdur edildik. Mağdur olmak, haksızlığa uğratılarak zor durumda bırakılmak demektir. Mağdur edilenler sadece hapishanelerde bulunanlar değildir. En büyük mağduriyeti onların eşleri ve çocukları başta olmak üzere yakın aile bireyleri ve sevenleri yaşamaktadır. Sevdiklerinden ayrı bırakılmak, hayatın güzelliklerini paylaşamamak insanlara verilen en büyük cezadır. Ancak herkesi ayakta tutan duygu ve düşünce, ortada büyük bir haksızlığın olduğu ve bu haksızlığın bir gün mutlaka sona ereceğidir. Hapishane hayatı elbette zordur. İşte hapishane hayatından bazı notlar. Hapishane hayatı ayrılık demektir. Özgürlüğünüzün elinizden alınması demektir. Ancak düşünce özgürlüğü sizinle beraberdir. Düşünce özgürlüğünüzü hiçbir güç elinizden alamaz. Hapishanede en önemli husus fiziki ve ruhsal sağlığın korunmasıdır. Aksi takdirde buradaki yaşam çok zorlaşır. Ruhsal sağlığınız için kendinizi dava, televizyon ve gazete üçgenine hapsetmeyeceksiniz. Her gün davayla ilgili hususları düşünmek, özellikle haber kanallarındaki tartışma programlarını izlemek ve bütün gazeteleri ciddiye alarak saatler boyunca okumaya çalışmak bize göre ruhsal sağlığınız için zararlıdır. Mutlaka bu dar üçgenin dışına çıkmalısınız. İlginizi çeken farklı konulardaki kitapları okumak yapılacak ilk şeydir. Eğer okumanın yanında yazma uğraşınız da varsa bu belki de hapishanede yapılabilecek ve size en büyük özgürlük alanını açabilecek mükemmel bir faaliyettir. Sadece hapishanede de değil, yaşamda yazmanın yerini doldurabilecek bir faaliyet düşünemiyorum. Hapishanede sizin için diğer önemli bir husus da size gönderilen mektuplar, iletilen mesajlardır. Binlerce mektup, binlerce mesaj. Bunlar size büyük bir güç vermektedir. İmkan olsa da hepsine ayrı ayrı cevap verebilseniz. Gelen mektup ve mesajlardan kitap oluşturulabilir. Gelen mektuplardan biri alışılmadık şekilde A3 boyutunda bir kağıda yazılmıştı. Mektubu gönderen A3 kağıdına yazmanın kendisine büyük bir özgürlük kazandırdığına inanıyordu. Koğuşa 6 adet günlük gazete alıyoruz. Okuyan, araştıran, düşünen, ön yargısız olan ve her şeyden önce de bağımsız olarak düşündüklerini kağıda dökebilen gazetelerdeki yazar sayısı o kadar az ki bu da gazetelere olan ilgimizin azalmasına neden oluyor. Mahpushanede tecrit edilenlerin ekseriyeti bugün sakalları ağarmış olan mahpuslardır. Yani hapishanelerde soyutlanarak hapsedilenlerin büyük çoğunluğunun bugün sakalları da ağarmaktadır. 637 gündür haksız ve asılsız iddialarla hapishanede tutulmaktayım. Sakalları ağaranların yaşamlarının son dönemlerinden çalınan günlerin hesabını kim verecektir? 8 Ekim 2013, aklıma mukayyet ol. Türkiye'de inanılmaz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olaylar karşısında insanların akıl sağlığını koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Profesör Doktor Sayın Sami Selçuk bir konuşmasında şöyle diyor. Bir genelkurmay başkanının bir örgütün başı olabileceğini benim aklım almıyor. Hukuki olarak sorarsanız bunun güneşin batıdan doğması kadar doğa dışı bir şey olduğunu düşünüyorum. Profesör Doktor Sayın İzzet Özgenç ise kitabı suç örgütlerine yer alan bir diplomata şunları söylüyor. Türkiye'de genelkurmay başkanlığı görevini yapmış ve görevden yaş haddinden emekli olarak ayrılmış olan bir kişinin görevi başındayken terör örgütü yöneticisi olarak faaliyet icra ettiğini iddia etmek bir akıl tutulmasının yansımasıdır. Sayın Sami Selçuk böyle bir iddiayı benim aklım almıyor derken, Sayın Özgenç de böyle bir iddiayı ileri sürenlerin ve bu iddiayı kabul edenlerin bir akıl tutulması yaşadıklarını söylemektedir. Türkiye'deki bir ağır ceza mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise birçok hukuksuzluğun yanında iki seçkin hukuk adamının sözlerine de kulaklarını tıkayarak 5 Ağustos 2013 tarihinde açıkladığı karar ile Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı hakkında aşağıdaki hükmü verdi. Sanık Mehmet İlker Başbuğ hakkında TCK 314'e 1 ve 312'ye 1 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın eylemleri bir bütün halinde TCK 312'ye 1 maddesindeki suçu oluşturduğu anlaşıldığından neticeten müebbet hapis cezası ile cezalandırılması. Bu karar ile terör örgütü yöneticisi suçlamasıyla açılan kamu davası düşmemiştir. Bu durum ancak suçlamalardan dolayı mahkemenin beraat kararı vermesi ile gerçekleşebilir. Sadece Yargıtay içtihatları çerçevesinde terör örgütü yöneticisi olmaktan ayrıca ceza verilmemiştir. Peki mahkemenin verdiği bu karar hangi gerekçelere dayanmaktadır? Bilmiyoruz. Çünkü hüküm tutanağında gerekçelere ilişkin bir kelime bile yoktur. Yasalara göre mahkeme hükmün gerekçesini 15 gün içinde dava dosyasına koymakla yükümlüdür. Mahkemenin karar vermesinin üzerinden 2 ay geçti. Daha kaç ay geçecek bilmiyoruz. Burası Türkiye. İnsanların haksız ve gereksiz yere cezaevlerinde tutulmasının ne mahsuru olabilir ki? Herhalde hakimler önce karar verdiler. Şimdi de verdikleri bu kararın gerekçelerini yazmak üzere yoğun şekilde meşgul olmalılar. İşin ilginç yönü savcılar mütalaalarında terör örgütünün varlığına ve terör örgütü yöneticilerinin ve üyelerinin varlığını ileri sürdükleri bir örgüte nasıl yönetici veya üye olduklarına ilişkin somut deliller ortaya koyamadılar. Duruşma tutanakları, savunmalar ve mütalaa ortadayken mahkeme kovuşturma esnasında ortaya konulamayan somut delilleri gerekçeli kararda nasıl gösterecektir? Büyük bir olasılıkla gerekçeli karar savcıların hazırladığı mütalaaya dayandırılacaktır. Savcılar mütalaada genel örgüt tanımı ile Ergenekon terör örgütü vardır dediler. Ancak örgüt içinde yer aldığını iddia ettikleri kişiler arasında da inandırıcı, kabul edilebilecek hiçbir somut bağ ortaya koyamadılar. Bu nedenle Ergenekon terör örgütü vardır ve bu kişiler de bu örgüte mensuplardır denmesi sadece ve sadece bir varsayımdır. Hukukta da varsayımların yeri yoktur ama burası Türkiye. İnsanın aklını karıştıran bir diğer nokta ise terör örgütlerinin var olup olmadığının ortaya çıkarılması mahkemelerin işi midir yoksa devletin istihbarat birimlerinin mi? Bakınız, devletin istihbarat birimlerinden hiçbiri mahkemeye Ergenekon terör örgütü diye bir örgütü tespit ettik, böyle bir örgütü biliyoruz şeklinde bilgi sunmadı. Bunlar dikkate alındı mı? Hayır. Çünkü burası Türkiye. Bütün bu yaşananlar yetmezmiş gibi Türkiye'deki bir sulh ceza mahkemesi, Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesi 1 Ekim 2013 tarihinde bir karara imza atıverdi. Sulh Ceza Mahkemesi 23 Ocak 2012 tarihinde, yani bizim tutuklanmamızdan 17 gün sonra oturduğu apartmanın duyuru panosuna el yazısıyla Ergenekon ve PKK terör örgütü lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emekli İlker Başbuğ yazan kişi hakkında TCK'nın 125. maddesi uyarınca hakaret suçu işlediği kararını verdi. Verdiği kararın açıklanmasının da geri bırakılmasına yer olmadığına ayrıca karar verdi. Şimdi aklınız iyice karıştı değil mi? Benim de öyle. Yalova 2. Sulh Ceza Mahkemesi dikkat edilirse bu kararını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013 tarihinde açıklanan kararından sonraki bir tarihte, yani 1 Ekim 2013 tarihinde vermiştir. Türkiye'de bir ağır ceza mahkemesi hukuk normlarını alt üst ederek değerli hukukçuların bile aklının alamayacağı şekilde üstelik hiçbir somut delile dayanmadan bir genelkurmay başkanının terör örgütü yöneticisi olduğuna karar verirken Türkiye'de bir sulh ceza mahkemesi aynı genelkurmay başkanına terör örgütü lideri denilmesini hakaret suçu olarak kabul etmiştir. Eğer ülkemizde hala aklı başında olan insanlar kalmışsa, yaşanılan bu ve benzeri olaylar karşısında onların yapacağı tek şey, "Allah'ım ne olur aklıma mukayyet ol, yani aklımı koru" demek olmalıdır. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum, hepimizin içinde bulunduğu durumdan daha önemli görünse de, artık burası Türkiye demeyin. Adalet bir ülkenin her şeyidir. Adaletin olmadığı bir yerde diğer şeylerin var olmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu hafta Türk yargısının kendisini test etme haftası olarak tarihteki yerini alacaktır. 10 Ekim 2013, Balyoz. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 9 Ekim 2013 tarihinde Balyoz davasına ilişkin almış olduğu kararı açıkladı. Bu karar Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da uzun süre tartışılacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi Balyoz adı verilen dava kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çok sayıda askeri personelin tasfiye edilmesini bir tesadüf olarak görmüyorum. Bu tasfiye ile bugünün ve yarının komuta kademelerinde yer alabilecek niteliklere sahip personel ordudan uzaklaştırılmıştır. Türk ordusunun zayıflatılması Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bir sorundur. 14 Ekim 2013 Kurban Bayramı mesajı. Bugün toplumumuzun barış ve esenliğe dünden daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü kültürel farklılıklar çeşitli nedenlerle insanların emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaları ve özellikle son yıllarda yargı alanında yaşatılan zulümler ve bir takım hakların çiğnenmesi, toplumumuzun zihniyeti ve davranışları ile birbirlerini dışlayan parçalara bölündüğünü göstermektedir. Gün geçtikçe de bu bölünmüşlük derinleşmektedir. Buna karşın barış ve esenlik için değer üretmek insanlığa hizmet demektir. Yargı alanında haksızlıklara ve zulme uğrayanların sesine toplumun bütün kesimleri duyarlı olmalıdır. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu barış ve esenlik bunu zorunlu kılmaktadır. Ayrıca unutulmasın ki Yüce Allah haksızlığa ve zulme uğradıktan sonra kendilerini savunanlar kınanmaz ve böyleleri aleyhinde bulunulmaz diye buyurmuştur. Dini bayramların bir amacı da toplumdaki barış ve esenlik duygularını pekiştirmek, bölünmüşlüğü azaltmak ve böylece toplumun birlik ve bütünlüğünü güçlendirmektir. Bu temennilerle herkesin Kurban Bayramı'nı kutlar, barış ve esenlikler dilerim. 29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı mesajı. Bugün Cumhuriyet'in 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ve Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anar, aziz hatıraları önünde saygı ve şükranla eğiliriz. Atatürk'ü sadece kalplerimizde bir hatıra gibi değil, bugün de düşüncelerimize yön veren bir canlı gerçek olarak yaşatmaya dünden daha fazla ihtiyacımız vardır. Atatürk 10. yıl nutkunda milli kültür, milli birlik ve milli ülke için neler söylemişti hatırlayalım. Milli kültürümüzü muasır yani çağdaş medeniyet yani uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız. Milli birlik duygusunu devamlı ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür. Bugün Cumhuriyetinin 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Milli kültürümüzün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarılmasını öngören Atatürk'ün koymuş olduğu hedefin neresindeyiz? Milli kültür ortak değerlere dayanır. Bunun yanında bir ülkede kültürel farklılıkların olması da doğaldır ve buna saygı gösterilmelidir. Ancak kabul edilemeyecek olan çeşitli nedenlere dayandırılan kültürel farklılıkların her türlü vasıta ve tedbirlerle beslenerek milli kültürün önüne geçmesine olanaklar sağlanmasıdır. Bu durum milli birlik duygusunun geliştirilmesine değil, ülke içindeki bölünmüşlük duygusunun gelişmesine yol açar ki sonuçları o ülke için bir beka sorununa dönüşebilir. Çare mi? Çare ve çözüm yine Atatürk'ün 10. yıl nutkunda mevcuttur. Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. 18. ayrılım sonu. Sayfa 268.